Ayrım 2. Dönüş. Cemil Kavukçu. Sayfa 16. Göz göze geldiklerinde tanıdı İlhami'yi. Üzerinde zabıta giysileri vardı. Sarıdan kızıla yer değiştiren savruk, hırçın bıyıkları, pörsümüş yanakları, kimi çürümüş, çoğu kararmış dişleri, dökülmüş saçları, yadırgı göbeği ve yüzüne oturmuş umarsızlığın yorgunluğuyla onu tanımak güçtü. Ama kısık gözlerindeki kin ve yüzünü beklenmedik bir olay karşısında şaşkınlıkla korku karışımı bir anlamsızlığa sokan çirkin gülüşü ele vermişti onu. Dudağında külü uzamış bir sigara, tembel tembel tütüyor, avucunda parmakları arasında yitip gitmiş bir çay bardağı duruyordu. Sağ gözü sigara dumanından kısılmış, bu da yüzüne acımasız bir görünüm vermişti. Avına ilgisizmiş gibi duran, ama her kıpırtısını taşlaşmış bir dikkatle izleyen kocaman bir kedi gibiydi. Vedat seslenmeseydi, çayını bitirip kalkacaktı belki. "Merhaba," dedi. "Tanıyamadın galiba." Kısılmış gözleri büyüdü İlhami'nin. Güvensizliğinin bütün çizgilerini açığa çıkaran sevimsiz gülüşü akışkan bir yağ gibi yayıldı yüzüne. Tanımıştı da kim olduğunu bir türlü çıkaramıyormuş gibi bakıyordu. "Ben Vedat'ım," dedi. "Vedat Doğan." "Dömeksen ha," dedi eliyle alnına vuruyormuş gibi yaparak. "Ben de diyorum ki ha, bu yüz bana hiç de yabancı değil." Çok şaşırmış ve sevinmiş görünmek için kullandığı bir dizi sahtekarlığı, bütün zorlamalarına karşın bu beceriksizliğin ayrımındaydı ve hızla küçülüyordu. Resmi giysileri de, şapkası da acıklı bir görünüşe bürünmüştü. Başaramamıştı. Yüzüne yayılan o sevimsiz gülüş bugün işine yaramayacaktı. Masanın üzerindeki esnafa ve gezgin pazarcılara yılgı salan şapkasını alıp kalktı. O da görür görmez tanımış ama seslenmekten, yani Vedat onu tanımadığı sürece tanıdığını belirtir bir davranışta bulunmaktan kaçınmıştı. Tokalaşıp kucaklaşırlarken İlhami'nin giysilerine sinmiş yanık yağ, yemek, meyhane, sigara ve keskin ter kokusunu duydu.
"Çok değişmişsin be ağa. Hani seslenmesen zor tanırdım."
İlhami'nin içindeki paniğin farkına varmadığını göstermek ve onu rahatlatmak için umursamaz bir biçimde omuzlarını düşürüp gülümsedi Vedat.
"Sen de öyle," dedi. "Biraz genişlemişsin."
İlhami'nin dişleri belirdi. Yüzü anlamsızlaştı. İlk şoku atlatmış, biraz rahatlamış gibiydi. Eliyle göbeğini sıvazlayarak,
"Gençlik bitti artık," dedi.
Yani bu biçimsiz bedenin kendini bağışlatacak bir nedeni vardı. Gençlik bitmişti. Bundan böyle dal gibi olmuş neye yarardı? Parmağındaki alyansa bakılırsa evlenmişti de. Artık çuval gibi bir bedenle yaşamaması, ağzındaki dişleri dökmemesi için bir engel yoktu.
"Bize iki çay yap,"
dedi kahveciye. Baş parmağı ile işaret parmağını 2-3 santim aralayarak uyardı.
"Küçük olsun."
Ses tonu üzerindeki giysiye uygundu. Yapay ve buyurgan. Vedat, bir zamanların saçları bir yantinli İlhami'sini hatırladı. Caddelerde kasıla kasıla dolaşan bir bıçkın. Parkta en az iki sandalye ile oturur. Birinin arkalığına ayağını dayar ki dizinin üstünden hafifçe çektiği ütülü pantolonu kırışmasın. fileli beyaz çorapları görünebilsin. Bir göçmen kızına vurgundur. Sevdası aklını başından almıştır. İlham ile arkadaş olabilmek, aynı kahvede, aynı masada oturabilmek bile ayrı bir onurdu o yıllarda. Ceplerinde pembe kağıtlara yazılmış mektuplar taşırdı. Yazısı kötü olduğundan Vedat'a yazdırırdı. Kapağı yıpranmış aşk mektupları diye bir kitabı vardı, oradan seçerdi. Vedat'ın dilini hafifçe dişleyerek başını bir sağa bir sola yatırıp özenle yazdığı bu mektupları, önceden bakışarak işaretleştiği kızlara, daha çok eline 3-5 kuruş sıkıştırdığı küçük çocuklar aracılığıyla gönderirdi. Bazen de evlerinin önünden geçerken elinin biri cebinde, dudağının kıyısında sigara ve yapış yapış bir yantinli saçlarıyla ağır, gözleri hep kaldırım taşlarında ama arada kaşını sertçe kaldırıp pencereleri şimşek hızıyla tarayarak ustaca yere düşürüverirdi mektubu. Gelin arabası gibi süslenmiş bisikletiyle dolaşıyorsa, pille düdüklerini ve zillerini, daha sokağın başındayken kendine özgü bir şifreyle çalmaya başlar ve öyle geçerdi sevdiği kızın evinin önünden. Tül perdelerinin arkası itişip kakışan kız başlarıyla dolardı. Çaylar geldi. İki küçük çay, yarımşar bardak, tabaklarında da birer kesme şeker. Yalnızca dem konmuş. İlhami'nin bir ikramı bu. Sıntır! O demişti yıllar önce. Ama şimdi ne o anımsardı bunu, ne de bir başkası. Ona kimse sıntır adını takmadı. Arkasından bu atla seslenen de olmadı. Ama o, anlamını bile bilmediği bu sözcüğün tıpatıp kendine uyduğunu, sıntır dendiğinde akıllara yalnızca kendinin geleceğini biliyordu. İlhami ve onun gibi haydutlar, kendi gölgesinden korkan pısırıklar ve muhallebi çocukları için böyle derlerdi. Ona bir kez böyle dedi İlhami. Yalnızca bir kez. Ve o hiç unutmadı. Şimdi belediye zabıtası olan, çarşı pazar denetleyip ceza yazan, siperini gözlerine kadar indirdiği kasketiyle utku kazanmış bir komutan gibi dolaşan İlhami, öğrencilik ve avarilik günlerinde söylemişti bunu. Vedat'ın gözünde bir kahramandı o. Onun gibi olmak istiyordu. Bir kahvede, yeşil örtülü masanın çevresinde, İlhami ile üç arkadaşı 51 oynuyorlardı. Vedat, yani Sıntır, gelecekte belediye zabıtası olacak delikanlının yanında oturuyordu. Şanssız bir günüydü İlhami'nin. Oyun ona yıkılacak gibiydi. Hile de yapıyordu ama olmuyordu. Çift joker çalıyor, yine bitiremiyordu. Gözlerini kısmıştı. Karşısındakileri yanıltmak için yüzüne çirkin bir gülüş oturtmuştu. Dilinde de bir ezgi takılıp kalmıştı. Kara kaş gözlerin elmas, bu güzellik sende de kalmaz. Kimi sesli, kimi mırıldanarak, kimi de ıslıkla. Ama hep aynı dizeyi yineleyerek. Yüzündeki gülüş ya da sırıtış ya da çığlık buz gibiydi. Sürekli yitirmesinin nedenini bulmuştu sonunda. Yanı başında burnundan soluyan, daha bıyığı bile terlememiş, kabak kafalı toy delikanlı. İlhami de kabak kafalıydı. Öbür oyuncular da. Çünkü yaz bitmiş, okullar açılmıştı. Ortaokula giden herkes asker tıraşı olmak, ay yıldızlı arması olan şapkalar giymek zorundaydı.
Senin gibi sıntır kağıtlarıma bakarsa böyle olur işte. Cenabet misin nesin? Git lan başımdan.
Sıntır demişti. Git başımdan. Küçük düşürmüştü onu. Oysa o sıntır olmamak için ne uğraşlar veriyordu. Palto giymiyordu örneğin. Salt karı işi olduğu için ve öykünmek istediği kişiler palto giymedikleri, bütün kışı ceketlerine bürünerek geçirdikleri için. Ama annesi bunun bir varoluş savaşı olduğunu anlayamıyor, kızıyor. Hasta olursun, deli misin be diyordu. İki kanatlı kocaman, ovulduğunda çam kokan, pirinç halkaları yeşil lekelerle bezeli kapıyı çarpıp çıktığında, evden her çıkışı bir olaydı onun, ceketinin yakalarını kaldırıyor ve ellerini pantolonunun ceplerine sokuyor. Onlar gibi. Yani onu yanlarına almayıp horlayan, küçük görenler gibi. Onlar hayduttular. Bakışları kararlı ve her an kavgaya hazır gibiydiler. Ceplerinde mutlaka çakıları olurdu. Sınıfta arka sıralarda oturur, okul helalarında ağızlıkla sigara içerlerdi. Geceleri sokaklarda, kahvelerde ya da Niyazi'nin sinemasındaydılar. Ders çalışmazlardı. Sözlü sınavlarda tahtaya kalkmaya bile gerek görmezler, oturdukları yerden hafifçe doğrulup, ayağa kalkmak değil, kalkıyor gibi yapmak, çalışamadım derlerdi. Hiçbir soruya yanıt veremeyeceklerinin dolaylı bir anlatımıydı bu. Öğretmen limon yalamış gibi suratını buruşturup, not defterinde sıfır yazar, nefretle tükürür gibi, otur yerine derken, onlar utku kazanmış gibi yandan çarklı gülerlerdi. Her cumartesi bayrak töreninden önce okul müdürü çıkıp bir konuşma yapar, örnek birer öğrenci olmaları gerektiğini ama bunu bir türlü beceremediklerini yinelerdi. Çünkü hala saçlarını bir öğrenciye yakışır biçimde kestirmeyip, 3 numara, asker tıraşı yani, okula çoban gibi gelenler vardı. Kravat konusunda kimi öğrenciler, idarenin kararlarını hiç saymakta direniyorlardı. Defalarca uyarıldıkları halde, hala armasız şapkalarıyla dolaşan, çöpçü, evet çöpçü gibi öğrenciler görüyorlardı. Üstelik utanmadan, armasız şapkalarıyla el selamı vermeye kalkıyorlardı. Geceleri sokakta dolaşanlar, sinema ve kahvelere gidenler vardı. Bunlar birer birer belirlenip cezalandırılacaklardı. O hafta içinde yararlı bir iş yapmış, iyi davranışı olmuş bir öğrenci varsa, elindeki kağıttan adını okuyup yanına çağırırdı. Onu bütün öğrencilerin önünde kutlayıp, elini öptürür, başını okşayarak, "İşte herkes böyle olmalı," derdi. Sonra da yüzünü buruşturur, boynundaki damarlardan biri kısalmış da onu çekerek yerine getirmek istiyormuş gibi başını bir sağa bir sola eğerdi. Bu hareketi yaparken de ağzı iyice yamulurdu. Bir iğrenme tikiydi belki de. İbretlik öğrencilerin adlarını okurdu. Adı okunan müdürün yanına çıkar, ellerini önüne bağlayıp başını eğerdi. Bunlar suç işlemişlerdi. Ve suç işlemeye eğilimi olan başka öğrencilere gösterilerek gözdağı verilmek isteniyordu. Ya gece sinemada ve kahvehanede yakalanmışlar, ya da okulun helasında sigara içerken basılmışlardı. Onlara küçük düşürücü sözler söylerdi müdür. "Bunlar adam olmaz," derdi. "Çoban bunlar, çapulcu. Memleket sizden hizmet bekliyor. Analarınız, babalarınız sizi okuyasınız diye nelere katlanıyorlar." Çok sinirlenirse yüzlerine tükürürdü. Onlar başları hep önlerinde, elleri göbeklerinin altında bağlı, alt dudaklarını dişleyerek, küçük bir gülme nöbetini denetleyemeden, omuzlarını titreterek, söylenenler bir kulağından girip öbür kulağından çıkarak dikilirlerdi. Nutuk bitince elinin tersiyle kovarak, "Yakılın!" derdi müdür. İbretlikler koşarak inerlerdi merdivenlerden. Müdür, boyun damarlarını geren tikini üst üste yineleyerek müzik öğretmenine işaret eder. O da iki elini havaya kaldırıp İstiklal Marşı için ses verirdi. Marş mutlaka bir yerinde kesilir, yeni baştan alınırdı. Olmaz. Bir türlü müzik öğretmeninin istediği gibi söylenmezdi. Bu kanıksanmış aksilik nedense müdürün tikini arttırırdı. Bir cumartesi herkesten önce ilhaminin adı okundu. Müdür yanına çağırıp örnek bir davranıştan ötürü onu kutladı. Okulun bahçesinde bulduğu bir dolma kalemi götürüp idareye vermişti. İlhami için önemli bir nesne değildi. Okul helasında avcunun içinde yaktığı kibrite eğilip avurtlarını çukurlaştırarak sigarasını emerek ağzından burnundan duman püskürtürken
"Kıçıma mı sokacağım kalemi?"
demişti. Çakı, bıçak, çakmak olsa neyse. Müdürün elini ilk kez öpüyordu. Merdivenleri inerken gülüşmelerin de karıştığı bir uğultu içinde bütün okul onu alkışlamıştı. Sonra ibretliklerle birlikte adı yeniden okundu. O gün ikinci kez çıktı merdivenleri ve ellerini önüne bağlayıp başına eğdi. Paltosuzdular. Karlı günlerde boyunlarına, püsküllü uçları dizlerine kadar gelen atkılar dolarlar, kız öğrencileri, bayan öğretmenleri kar topu yağmuruna tutarlardı. Derste gürültü yapar, güler ve güldükleri için sopa yerlerdi. Öğretmenlere çok kötü bakarlardı. Vedat'ın korku duyduğu her şeye baş kaldırmışlardı. Ve hiçbir şeyin önemi yoktu gözlerinde. Onlar gibi olmak istiyor ama olamıyordu. Palto giymiyordu örneğin. Helada sigara içiyor. Sözlü sınavlarda yarı doğrulup "Çalışamadım." diyordu. Bir gün o da tahtaya dikilen 5-6 öğrencinin arasında her iki avucuna da cetvelle birçok kez vurularak kolay kolay unutamayacağı bir dayak yemişti. Soğuk bir cumartesi günü ibretlikler listesinde adı okunmuştu. Önde duran kızlara karşı kuşkusuz onların gözünde de birer kahramandı ibretlikler. Kazandığı bir utkuydu bu. Ama bir gün babası okula gelmiş. Hiçbir haydutun babası yapmazdı bunu. Sesi koridorlarda çın çın yankılanarak okulu birbirine katmıştı. O gün tembel bir karın kayıtsızca damlara, ağaç dallarını, park etmiş araçların üstüne yığıldığı o kış günü okuldan kaçmışlardı. 3 kişiydiler. İlhami, o ve Selçuk. Selçuk haydut değildi. Haydut olamazdı da. Cebinde her zaman parası, iyi marka sigarası olan, şık giyinen, okuldaki kızlarla konuşup şakalaşabilen, Fransızca şarkılar mırıldanan, pikabı ve sayısız plağı vardı ve sınıfın en güzel kızını ayarlamış bir pişti. Haydutluk yapmak isterse yapardı. Sigara içer, okulu kırar, söver, çakı taşır, hızlı kağıt oynardı. Palto giymesine, derslerinde başarılı olmasına ve kızlarla iyi anlaşmasına karşın haydutlarda bir saygınlık uyandırabilmişti. Öğretmenler de müdür de birçok şeyi görmezden gelirlerdi. Hiç ibretlik olmamıştı örneğin. Olamazdı da çünkü savcı beyin oğluydu. Okulu kırmışlar, kapağı idman yurdu kulübüne atmışlardı. Parası Selçuk'tan bilardo oynayacaklardı. Ama onların ayrımına varamadıkları bir aksilik olmuş, Selçuk'un babası yani savcı bey, kaçakları bir rastlantı sonucu görmüş ve oğlunun iyi niyetinden kuşkulanmadığından onu baştan çıkarmaya çalışan bu hayırsızları cezalandırması ve oğluyla olan ilişkilerini kesmesi için okul müdürünü aramıştı. Vedat dudağının kenarında tüten sigaradan gözünün biri kısık, masaya doğru abanıp ıstakasını kırmızı topa hedeflerken kulübün kapısından müdür muavini, aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni Hulusi Bey girmiş ve kaçakları kıskıvrak yakalamıştı. suçlu suçlu okula döndüklerinde, herkes dersteydi, ortalıkta ölüm sessizliği vardı. Vedat'la İlhami müdürün odasına alınmışlardı. Selçuk'la ayrıca görüşeceklerdi. Hulusi Bey alıp götürmüştü onu. Müdür elleri kıçına bağlı, dudağının kenarında cinayete hazır bir tik, nefret dolu bakışlarla onları süzmüş, sonra da tekme tokat girişmişti. Bütün öfkesini, aşağılanmışlığını onlardan çıkarıyordu. Yorulana, soluk soluğa kalana dek dövmüştü onları. Masasına kıçıyla yaslanıp, alnındaki terleri elinin tersiyle silerken, "Yıkılın karşımdan!" diye böğürmüştü. Biraz daha oyalansalar elinden bir kaza çıkacaktı. Dışarı çıktığında ders zili çalmasına karşın, daha sınıflarına girmemiş öğrencilerin meraklı bakışları altında, başı önüne eğik, yumrukları sımsıkı, dış kapıya doğru yürümüştü. İşine sindiremeyeceği, onur kırıcı bir durumdu bu. Hiç düşünmeden geçtiği sokaklar, babasının dükkanına götürmüştü onu. Üzerlerine birer örnek yapıştırılmış düğme kutuları, makaralar, ibrişim çileleri, fistolar, boylarına göre ayrılıp demetlenmiş fermuarlarla dolu, küçücük dükkanda, üzerinde ısı taşlı piknik tüp duran cam tezgaha, dirsekleriyle abanmış, dalgın dalgın oturuyordu babası. "Ben okuldan kaçtım baba," demiş ve arkasını getirememişti. Bir hıçkırık gelip boğazında düğümlenmişti. Babası bütün bu alanlardan bir şey anlamamış gibi boş boş bakıyordu. Ne şaşkındı ne de kızgın. Olanı biteni baştan sona anlatmıştı Vedat. O zaman beklemediği bir şey olmuş. Babası buna ilk kez tanık oluyordu. Sarsıla sarsıla ağlamaya başlamıştı. Vedat donup kalmıştı. Ne yediği sopanın ne de kırılan onurunun önemi vardı artık. Bir süre sonra babası toparlanmış, paltosunu, kasketini giyip dükkanı kapamış, o önde hızlı adımlarla, Vedat ardından neredeyse koşarcasına okula gitmişler ve babası müdürün odasına kapıyı çalmadan bir kovboy barına girer gibi girmişti. Bağırtısı dışarı taşıyor, boş koridorlarda yankılanıyordu. Babasının o günkü ağlayış nedenini bir parçacık olsun anlayabilmesi için uzun yılların geçmesi gerekecekti. Ölümünden kısa bir süre sonra bir gece Burhan da vardı. Henüz İsviçre'ye gitmemişti. Annesi, babalarının, onların bilmediği ticari başarısızlıklar, iflaslar, düş kırıklıklarıyla dolu geçmişini anlatmıştı. Vedat'ın kimseye anlatmadığı o olay, babasının çok güç bir dönemiyle çakışıyordu. Bütün bunlar çocuklara sezdirilmemeye çalışılmış, onların okumaları için büyük özverilerde bulunulmuştu. O yıl sınıfta kaldı. Yaz haydutluklarla geçti. Saçını uzattı, ayna, tarak ve çakı taşımaya başladı. Örülmüş saçları göğüslerine doğru sarkan bir terzi çırağı kıza tutuldu. Şarabın tadını o yaz öğrendi. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 24.